Hayırlı akşamlar kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri. Ekonomiden Hayata programında Profesör Doktor Gülfettin Çelik hocamla birlikte ben Faruk Bal sizlerle birlikteyiz. Bu akşam da ekonomiye dair konuları ele alacağız. Yalnız bugün bir konuğumuz var. Süleyman Elik hocam. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk efendim.
Süleyman Elik İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde bir mesai arkadaşımız. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde. Kendisi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi. Ve enerji güvenliği konusunda çalışmaları olan bir hocamız. Doktorasını İngiltere'de Durham Üniversitesi'nde tamamladı. Tekrardan hoş geldiniz hocam. Biz gündeme başlayabiliriz. Hocam isterseniz gündemi enerji konusunu bugün tabii konuşacağız ama değerlendirelim diyoruz.
Genel olarak bir ele almaktan fayda var.
Evet. Ama ondan önce diğer konulara bir konuların başlıklarını en azından değerlendirelim diye düşünüyorum. Bu dikkat çeken konulardan biri şu. IMF Başkanı'nın bir açıklaması var. Bu Peru'nun başkenti Lima'da yapılan Merkez Bankası Başkanları'nın bir araya geldiği toplantıda. Faizleri düşük tutun diyor. Çünkü yeni bir kriz kapıda ve dolayısıyla çünkü büyüme hedefleri de gerçekleşmediği için faizlerin düşük tutulması yönünde bir tavsiyesi var. Ne diyorsunuz hocam?
Tabii yılın sonuna doğru giderken 2016'yı artık görmek gerekiyor. Onu hazırlamak gerekiyor. Bu açıklamayı buna bir yol diye düşünüyorum. Salt gelişmekte olan ülkeler değil, gelişmiş ülkeler de o anlamda bu büyüme riskini hala çok ciddi oranda yaşıyorlar. Ve en büyük nedenlerinden bir tanesi de bunun para politikaları. İşte Amerika'nın düşük faize rağmen yüksek büyümeye ulaşamaması, Batı'nın da o anlamda karşısında en azından diğer dünyanın arz ve talepte daha dinamik bir ortama kavuşması belki bir yeni bir çözüm arayışıdır. Yani Amerika'nın uygulamış olduğu para politikasında kullanmış olduğu düşük faiz uygulamasının diyelim modelinin diğer ülkelere de önerilmesi çok da aslında isabetli değil yine de. Yani hedefte belki aynı buluşma noktasında olalım amacı doğru ama bizi oraya götürecek olan husus düşük faiz midir? Bu tartışılabilir bir şey. Çünkü zaten gelişmekte olan ülkelerin sermaye çekme zorluğu var. Bunu da aşabilme yolları yüksek faizden geçiyor bir ölçüde. Düşük faizle Amerika ile kim rekabet edecek bu durumda? Bu beyanı ben biraz daha açıkçası gelişmiş ülkelerin lehine yapılan bir açıklama olarak görüyorum.
Evet hocam. Diğer bir nokta da tabii seçimleri yaklaştık. Biz zaman zaman bunu ele alıyoruz. Kasım'da da seçimler olacak. Hükümet tarafından da tabii bu olumlu yaklaşımlar var. Seçim sonrası örneğin Cevdet Yılmaz'ın bir açıklaması vardı. Seçim sonrası 4 yıl başarıyla geçeceğini, 6 yıl yaşayacağımızı ifade ediyor. Yani Türkiye'nin kalkınma açısından planlarını. Ama tabii bu tamamen seçimin sonucuyla da alakalı bir şey.
Evet.
Öyle değerlendiriyorum. Çünkü seçimden daha önceki seçimler gibi bir sonuçta çıkabilir nihayetinde.
Fakat burada şu nokta önemli. Türkiye'nin son döneminde diyelim karar verici noktasında yer almış olan bir bürokratın diyelim bir yöneticinin siyasinin istikrarın nerede olduğuna dair ki vurgusu önemli. O bağlamda ele almak gerekir öncelikle. Yani seçim satı mailinin gündem dışından düşmesi Türkiye'nin var olan küresel ortamda var olan kaosu, krizi en azından hafif şekilde geçirmesi için olmazsa olmaz bir şart haline geldi. Yani dünya zaten iyi olsaydı, Türkiye'de belki bu siyasi kaos ortamında çok da fazla problem yaşamadan gidebilirdi ama dünya kaosta, Türkiye de buna eşlik ederse ekonomik anlamda iyi bir sonuca gitmeyeceği beyanıdır bu. Seçime giderken seçmenin neyi tercih edeceği önemli. Belki buna bir işaret olarak görmek gerekir.
Evet aslında uluslararası alanda ekonomik sorunlar var. Büyük beklentiler gerçekleşmiyor. Tabii Türkiye'de ister istemez dünyadaki olaylara bağlı ama iç istikrarı da yakalaması
çok önemli.
Çok önemli.
Çok önemli. Nitekim geçmiş tarih incelendiğinde istikrarsızlık ortamlarının bütün dünya ölçeğinde ekonomik büyüme ile çok ilintili olduğu da aşikar. Rahatlıkla bu ifade edilebilir.
Belki bizim bu 2008 krizini o diğer ülkeler kadar derinlikli yaşamayışımızın bir sebebi de
elbette
istikrara o dönemde sahip olduğumuz istikrar diye de öyleydi. Söyleyebiliriz. Evet hocam. Belki enerji konusuna geçmeden önce üzerinde durabileceğimiz bir konu Erkam Radyo dinleyicileri de merak ediyordur. Piyasalarda çünkü sürekli değişim oluyor. Şimdi dolarda bir miktar da olsa düşüş meydana geldi. FED tutanaklarının açıklanmasından sonra. Bu konuyu da dilerseniz hocam değerlendirebiliriz. Daha sonra da aslında asıl gündemimiz olan enerji konusuna geçebiliriz.
Evet. Tabii FED'in açıklamaları diyelim Amerikan ekonomisinin nereye gideceği noktasında beklentileri biraz boşa çıkardı. Öyle diyelim. En azından faiz artırımına ilişkin bir acil adım atılacağı beklentisi vardı. Bunların hepsinin adım adım zamana yayılması, insanların başka varlıklara, kaynaklara yönelmesine bir adım, bir gerekçe oluşturdu. Bir bakıma dövize olan, dolara olan talebi de gevşetmiş oldu. Bunun belki Türkiye bağlamında ortaya çıkarabileceği bir olumlu boyut var. O da seçime giderken ortaya çıkan belirsizlikleri biraz da ekonomik sonuç itibariyle hafifletmiş oldu.
Evet.
Yani biz seçime giderken 3,5'ları acaba görür müyüz endişesini birazcık üzerimizden attık.
Yani inşallah da o seviyelere gelmez.
İnşallah. Yani,
evet hocam. Enerji konusuyla ilgili enerji konusuna geçebiliriz. Çünkü asıl bugün üzerine durmak istediğimiz konu da bu. Yani, önemli bir mesele gerçekten bizim için. Yani Başbakan Yardımcısı, eski ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın da bu konuda açıklamaları oldu. Ya yani onun da başlıklardan belki dikkat çeken husus bu. Yani Türkiye olarak bizim petrolümüz yok. Yani doğal gazımız da yok. Yani bunlar da dışarıya bağlıyız. En temel enerji olarak şu an kullandığımız enerji de petrol ve doğal gaz. Dolayısıyla başka şeyler, yani bu açığımızı nasıl gidereceğiz ya da bağımlılığımızı nasıl gidereceğiz? Başka şeyler yapmamız gerekiyor. Veyahut da üretim yapmamız gerekiyor. İşte dilerseniz bu konuyu ele alalım hocam. Süleyman hocamız da burada. Ben konuyu açtım ama devamını sizlerden bekliyorum. Buyurun hocam.
Evet. Şimdi tabii ne kadar ihtiyaçsa o kadar değer ya da gelir olmalı. Türkiye sürekli büyüyen bir ekonomi. En düşük büyüme dönemlerinde bir artık bir trend yakaladık. %3'lerin altına düşmeyiz inşallah. Hiçbir halde. Yani kriz ortamlarında bile en son veriler malum %3.1'di sanayideki büyüme. Bu bizim nereye gideceğimizi gösteriyor. Neye ihtiyaç hissettiğimizi de gösteriyor. İşte modern ekonomik yapıda enerji olmazsa olmaz ve hatta asli diyelim üretim faktörü haline geldi. Belki de en kolay elde edilebilecek olan faktörler işte emekli diyelim, sermayeydi bunların yanında diyelim enerji zorlukla bulunabilir bir kaynak olarak bugün gündem oluşturuyor. Bu itibarla Türkiye'nin enerji üretimindeki kısıtları da aşikar. Büyümek de istiyorsak, bir varlık elde etmek istiyorsak, ekonomik anlamda en azından ihtiyacımız olanı kendimiz elde edebilmeliyiz. Bu da ne kadar enerji ihtiyacımız varsa en azından o kadarlık ihracat fazlamızın olması lazım ki, değil mi?
Evet.
İhtiyaçlarımızı rahatlıkla karşılayabilelim. Aksi takdirde enerjiye olan bağlılığımız ekonomik anlamda bir istikrarsızlığın gerekçesi haline gelecek.
Evet.
Nitekim işte son uluslararası alandaki gelişmeler de hemen Türkiye'deki ekonomik büyümeyi etkiledi ve beyanlar bu noktada ortaya çıkmaya başladı.
İşte üretim ama nitelikli üretim, yani üretimin niteliğini arttırarak.
Evet.
Evet hocam, önce istersen Süleyman hocama da şöyle bir soru sorarak başlayalım. Uluslararası alanda bu ortaya çıkan son dönemdeki gelişmelerin Türkiye'ye yansımalarını değerlendirebilir miyiz hocam?
Ekonomik gelişmeleri mi kastediyorsunuz?
Bu enerji konusunda alanındaki ortaya çıkan evet gelişmeleri. Hatta yani, Türkiye ile doğrudan bağlantılı olan yönü de var. Örneğin Rusya'nın bu bizim fazla talebimize cevap vermemesi gibi konuları da değerlendirebiliriz.
Ya da Cumhurbaşkanı'nın ya da diğer bakanların o anlamda devreye girerek Türkiye enerji bağımlılığında seçeneksiz değildir. Türkiye büyük bir devlettir. Dolayısıyla orta vadede de olsa biz bunu problem olmaktan çıkartacağız. İddiaları vardı.
Evet. Şimdi Türkiye kendi enerjisini üreten bir ülke olmadığı için daha çok enerji bağımlısı bir ülke maalesef. Bizim doğalgaz ve petrol yataklarımız yok diğer ülkeler gibi. Ama biz Orta Doğu coğrafyası içinde enerji kaynaklarının %52'sinin bulunduğu bir bölgede jeopolitik olarak bulunuyoruz yani. Dolayısıyla Türkiye bu anlamda merkez ülke, yani enerji ticaretinin merkez ülkesi olarak tasarlanıyordu. Fakat Türkiye'nin son işte 2002'den sonraki AK Parti hükümeti dönemindeki bu stratejisi maalesef bu Orta Doğu'da çıkan Arap Baharı ve ondan sonrası ortaya çıkan o bölgesel krizin uluslararası kriz haline dönüşmesi tabii ki Türkiye'nin bu stratejisini baltalamaya yönelik gelişen olaylar maalesef. Burada tabii Türkiye'nin enerji kaynağı sağlayan ülkelere baktığımızda ilk başta Rusya doğalgaz ve petrolünü sağlayan ülke olarak karşımıza çıkıyor. Evet. İkincisi de İran doğalgaz sağlayan ve petrol sağlayan ülke olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye alternatif olarak kendisinin, yani enerji diversification diyoruz buna, enerji kaynaklarının çeşitlenmesi bağlamında, Türkiye bunu Azerbaycan ve kuzeyde Irak petrolüyle, yani Kürdistan, Irak Kürdistan'ın petrolüyle ve doğalgazıyla bunu dengelemek istiyor ve bu dengeleme siyaseti halen devam ediyor. Fakat Türkiye'nin önündeki bu en büyük engel, dediğim gibi, Orta Doğu'da özellikle Suriye'de süren kriz, Türkiye'nin enerji aldığı her iki ülkenin siyasetiyle ayrıştığı için ciddi riskler taşıyor. Yani şimdi Suriye krizinde Türkiye İran'la muhalif durumda, Rusya ile de aynı şekilde karşıt durumda. Fakat bir taraftan da Türkiye'nin güvenlik denklemi içinde, Türkiye Atlantik sistemi içinde yer aldığı için uluslararası güvenlik bağlamında baktığımızda Türkiye'nin güvenlik bağımlılığı da söz konusu. İşte bu enerji bağımlılığı ve güvenlik bağımlılığı neticesiyle Türkiye şu anda ciddi bir handikap içinde. O yüzden çok ciddi bir istikrarlı bir hükümetin hemen kurulması ve önceden bahsettiğimiz o enerji merkezi olma ya da enerji hub olma siyasetinin tekrar gündeme gelmesi gerekiyor. Aksi takdirde Türkiye'nin bu %3'lük, %4'lük büyümesine rağmen Türkiye'nin ciddi bir enerji açığı ortaya çıkacaktır. Bu rakamlara baktığınız öyle küçük rakamlar değil bunlar. Dolayısıyla Türkiye'nin büyümesi ancak enerji ihtiyacını karşılamasıyla olur. Yani siz enerjiniz yoksa bir fabrikayı çalıştıramazsınız. Yani yollarınızı, otomobilleri yürütemezsiniz. Yani bütün bunlar birbiriyle örtüşen şeyler ve ciddi yatırımlar gerektiren şeyler. Tabii ki Türkiye, yani sizin söylemiş olduğunuz bu uluslararası gelişmeler daha çok bu finansal krizle eş güdümlü, ama daha çok şu anda Türkiye'nin mücadele ettiği şey bölgesel krizle ilgili. Evet. Bu bölgesel krizin, özellikle Suriye çatışmasının artık bir yerel çatışmadan uluslararası çatışmaya doğru evrildiğini görüyoruz. İşte Türkiye'yi bekleyen en büyük tehlike bu. Burada Türkiye Rusya ile şu anda, demin de söylediğiniz gibi, Rusya ek bir gaz talebini karşılamayacağını ifade ediyor. Burada şu anlama geliyor: Türkiye'yi Rusya elindeki o enerji kartıyla sıkıştırmak istiyor. Dolayısıyla Türkiye'nin burada haklı talebi nedir? Türkiye nasıl bu enerji ihtiyacını karşılayabilir? Alternatif enerji kaynaklarını kullanabilir. Nükleer reaktörünü sadece Rusya'ya bağımlı olmaktan çıkartıp sadece Rus teknolojisiyle ya da Ruslara teslim ederek o nükleer teknolojiyi karşılama ikileminden derhal başka alternatifleri devreye sokarak sadece bir tane değil birkaç tane nükleer istasyonu yaparak enerjinin, kendi enerji ihtiyacını bu sayede, yani elektrik üretimini bu sayede sağlamalıdır. Çünkü Türkiye'nin en büyük yükü elektrik üretimi. Doğalgazın %40'lara varan, %39 son rakamlara göre dışarıdan aldığımız doğalgazın %30'u sadece şey, %39'u sadece elektrik üretimine gidiyor. Dolayısıyla eğer biz nükleeri sağlarsak burada doğalgaza olan o bağımlılığımızı da aşağıya çekmiş oluruz. Yani birçok yani bizim burada kullanabileceğimiz şey, enerji alanında yapacağımız teknolojik devrimler çok önem arz ediyor.
Peki hocam, Gülfettin hocama ben soru sorayım. Enerji ve kalkınma ya da büyüme arasında nasıl bir ilişki kurabiliriz? Evet, yani biz tamam birçok üretim en azından enerjiye dayanıyor. Enerji olmadan üretim yapamayacağız ama bu boyutu ne şekilde ele almamız gerekiyor?
Makinalı üretim, enerjiye ihtiyaç hisseden bir üretim. Kol gücüyle ilintili olsaydı sadece üretimin teknolojisi bir problem yoktu ama emek gücünü aşan bir enerji ihtiyacı diyelim sürekli daha öte, daha öte, daha öte bir gücü gerektiriyor. Evet. Bu da zaten dünyanın toplam enerji üretme kapasitesi diyelim ya da kaynaklarının sınırının olduğu bir ortamda enerjinin elde edilme mücadelesini ortaya çıkartıyor. Bu durumda sonuç olarak da kalkınma enerji kaynaklarını ya da enerjiyi elde etme ile ilintili, yani onunla at başı giden, onunla paralel giden bir ilişkiye dönüşüyor. İşte dünyanın o anlamda toplam kaynaklarının sınırları ortada. İşte hesaba göre bu fosil atıklar adını vermiş olduğumuz enerji kaynaklarının 50 yıllık ya da 70 yıllık bir süreçte tükeneceği, işte petrolün 50 yıllık, doğalgazın da 70 yılda tükeneceği varsayılıyor. Bunun karşılığında da kömür ya da diğer kaynakların ise 250 yıllık bir periyotta yok olacağı varsayılıyor. Türkiye'nin imkanlarına bakıldığında ise doğalgaz ve petrolün çok kısıtlı olduğu, bunun karşılığında da bu kömür kaynaklarının yüksekliği karşısında Türkiye'nin enerji ihtiyacını nereden karşılayacağı ekonomik anlamda kalkınmaya giden süreçte biraz daha kendiliğinden doğal olarak çıkmış oluyor. Kısaca söylenebilecek olan enerji Türkiye için kalkınmada birincil problem alanında denilebilir. Hatta sermaye ve yabancı sermayeden daha temelli, daha kalıcı problem alanı olarak gündeme düşen bir başlık gözüküyor. Süleyman Bey de ifade etti, daha köklü, daha kalıcı bir çare o anlamda anlamlı. Belki bu orta vadede ya da uzun vadede dikkate alınması gereken bir konu ama Türkiye'nin bulduğu cevaplar da var. Nitekim kalkınma planlarına bakıldığında, işte 10. kalkınma planında da ifadeleri var. Orada konu ele alındığında görürüz ki Türkiye kendine bu bağlamda 2018'e giden yolda bir takım adımlamalar tayin etmiş durumda. İşte şu an itibariyle 150-60 milyar dolar aralığında olan enerji ihtiyacı 2018'e varıldığında 75-80 milyar dolarlara doğru gidecek gözüküyor. Bu yüzde en azından 40'lık bir artış nereden karşılanacak? Ya var olan kaynakların daha verimli kullanılması diyelim.
Evet.
Daha fazla enerji sağlayan bir verimliğe ulaştırılması ya da yeni enerji kaynaklarının devreye sokulmasını gerektiriyor. Bu da bize kalkınma ile enerjinin birbirini tamamlayan, birbirini takip eden bir süreç olduğunu gösteriyor. Detaya daha fazla sonra girmek kaydıyla dilerseniz bu başlığı burada cevaplamış olayım.
Şimdi enerji ve kalkınma arasında yakın bir ilişki olduğunu değindik. Aslında bu sanayi devrimiyle birlikte makinaların, işte buhar gücüyle çalışan öncelikle makinaların icadıyla birlikte insanın giderek enerjiye bağımlılığı artıyor. Ama bir şekilde alternatif enerjiler, örneğin önce kömür türü, ilk başlangıçta bakıyoruz kömür türü enerjiye ihtiyaç vardı kalori sağlayan. O makinaların hem enerji üretimi daha az, örneğin yakıt tüketerek daha yüksek enerji üretmeye başlamaları ve alternatif enerjilerin, işte petrol sonrasında çıktı enerjilerle beraber bu bağımlılık giderek azaldı tabii. Şimdi siz de vurguladınız, daha çok enerji üreten, daha az yakıtla daha çok enerji üreten makineler bir kere bizim kullanmamız gerekiyor dediniz. Artı alternatif enerjiler de üretmemiz gerekiyor dediniz. İşte ben önce Süleyman Hocamıza şunu soracağım. Bu mevcut gelişmeleri değerlendirdik. Özellikle Orta Doğu'da ortaya çıkan bu Arap Baharı denilen süreçle birlikte başlayan süreç var. Bunun Türkiye'nin büyüme sürecine, aynı zamanda Gülfettin Hocam da cevap verir Süleyman Hocam'dan sonra, Türkiye'nin büyüme süreci üzerindeki etkileri, yani enerji noktasından nasıl olacak? Nasıl olur? Evet hocam.
Son gelişmelerden diyorsun.
Son gelişmelerle birlikte ele alırsak.
Şimdi birkaç şeyi izah edeyim. Özellikle bu BP'nin yani British Petroleum'un verdiği rapora göre 50-60 yıl sonra bu hidrokarbon diyoruz, hidrokarbon dediğimiz o kaynakların yani doğalgaz ve petrol kaynaklarının bitmesiyle ilgili veriler var. Bu verileri sadece British Petrol veriyor, İngiliz petrol şirketi. Dolayısıyla bununla ilgili ciddi tartışmalar var açıkçası. Bu ticari bir şey amaç mı güdüyor? Petrol fiyatlarını sürekli ayakta mı tutmak için? İşte dünyadaki kaynaklar aslında daha fazla ama İngiliz petrol şirketi bunu sürekli bir şekilde bir silah olarak kullanıyor mu? Çünkü önemli o yedi kardeş dediğimiz şirketlerden bir tanesi. Bu bir anekdot. İkincisi petrolün ve diğer enerji kaynaklarının artık ticari olup olmaması ile ilgili bir husus var. Şimdi hidrokarbon kaynakları dediğimiz kaynaklar bütün dünyada ticari olarak kullanılan bir ürün. Yani bunun yan sanayisi, petrokimyası bununla ilgili çok ciddi sektörler oluşmuş durumda yeryüzünde. Yani dünya ticaretinde. Fakat şimdi bu alternatif enerji kaynaklarının belki bir kısmı keşfedilmiş durumda ama bunlar artık özellikle büyük güçlerin bütün dünyada tekrar öyle bir mekanizmayı kurabilecek bir kolaylığı sağlayamadığı için onları ellerinde tuttuklarını düşünüyoruz. Özellikle Silikon Vadisi'nde bunlarla ilgili çalışmalar yapılıyor. Özellikle büyük enerji şirketleri alternatif enerji kaynakları ile ilgili birçok teknolojik gelişmeyi yapıyorlar aslında. Ama buradaki problem şu, yani bu nasıl ticari hale? Bundan daha çok para nasıl kazanabiliriz?
Daha karlı.
Tabii olabiliriz. Dolayısıyla burada aslında sorun şu, yani bu enerji, alternatif enerji kaynaklarıyla birlikte enerji kaynaklarını büyük kartellerin elinde tuttuğunu görüyoruz. Bu da şununla ilgili, yani siz özellikle gelişmekte olan ülkeler ve gelişen ülkelerin eğer teknolojisini ya da ekonomik büyümesini sağlayacaksanız kontrol edebileceğiniz tek bir kalem var. O da enerji kalemi. Enerji. Dolayısıyla bugün Türkiye'nin özellikle bu küresel ve bölgesel krizlere eş güdüm olarak özellikle Kürdistan petrolünü Türkiye üzerinden, daha doğrusu Irak petrolünü Türkiye üzerinden uluslararası pazara ulaştırması ile ilgili izlediği o yani cesur politikası diyelim. Evet. Diğer unsurları da dikkate almadan inisiyatif kullanması ve risk alması kaçınılmaz bir şeydi ve bunu yaptı ve şu anda uluslararası enerji çevrelerine bu petrolün satışını sağlıyor. Bundan çok fazla kar etmese de böyle bir jeopolitik bir alternatif kaynak olarak onu kullanması söz konusu. Yani Türkiye'nin Türkiye'yi dünyanın dışında tutamazsınız. Çünkü şöyle baktığınızda Türkiye dünyanın en önemli jeopolitik yer olarak en pahalı coğrafyalarından birisidir. Bu Türk Hava Yolları yetkililerine verdiği bilgiye göre yaklaşık %52 havadan uçan uçakların Türkiye üzerinden geçtiği söz konusu. İşte buna binaen de Türkiye şu anda işte 3. havaalanını yapmaya çalışıyor. Yine kanal projesi de bununla da ilgili. Evet. Özellikle Türkiye'nin büyümesi ile birlikte uluslararası ticaretin gelişmesi, yani Montreux Sözleşmesi'ne bağlı olarak Türkiye'nin boğazlarda yaşadığı o güvenlik riskleri, bütün bunların hepsi yine o enerji transferi ile ilgili, transportu ile ilgili hususlar. Dolayısıyla Türkiye kendi bir uydusu yok, kendi başına yaşayan bir ülke değil, bütün dünya ülkeleriyle eş güdümlü hareket etmesi gereken bir ülke. O yüzden Türkiye'nin siyasetine biz daha çok hani külli denge siyaseti demek daha mantıklı. Yani hem bölgesel ülkelerle iyi geçinecek hem aynı zamanda kendi güvenliğini sağlayacak. Aynı zamanda Avrupa ülkeleriyle de ticaretini üst seviyelerde tutacak. Bütün bunları başarması gerekiyor çünkü dünyanın en pahalı coğrafyasında yaşıyor.
Evet. Evet hocam, gerçi konumuz da çok uzun. Yani biz kısa bir programda ele almaya çalışacağız bir takım başlıkları ama gerçekten bu konu tabii çok daha geniş programlarda. Hatta belki birçok makaleye konu alarak inceleniyor. Hocam sizin görüşünüz nedir? Yani Türkiye'nin büyüme sürecini gelişmeler ne şekilde etkileyecektir?
Tabii Türkiye belki son 10 yıldır diyelim çizmiş olduğu bir yolun getirmiş olduğu avantajları bu uluslararası kriz ortamında bu siyasal istikrar birlikteliğinde elde etti, yakaladı öyle diyelim. Fakat artık Türkiye'nin tek başına kendi siyasal varlığı ya da istikrarı da tek başına yeter durumda değil. Küresel bir aktör olarak artık Türkiye gündemde. Coğrafya olarak da bu Süleyman Bey'in ifade etmiş olduğu Orta Doğu'da varoluş ister istemez konuyu uluslararası ölçeğiyle birlikte dikkate alma gerektiriyor. Bu ikilem içinde konuşacak olursak Türkiye'nin kendi büyüme ya da kalkınma sürecini kendi istekleri ya da ihtiyaçları doğrultusunda yönlendirebilmesi maalesef tek başına Türkiye'nin kendi alacağı kararlarla ortaya çıkmayacak artık.
Evet.
Bunda da en önemli belirleyicilerden birisi enerji. Türkiye belki örneğin Rusya, örneğin İran, örneğin Çin, örneğin Amerika ya da bu coğrafyada etkin olan hangi ülkeler varsa kendi ekonomik büyümesini ya da kalkınmasını da bunlarla bir şekilde ilişkilendirmek durumunda. Yani birbiriyle tamamlanmış olan, birbirini tamamlayan diyelim, ikame eden değil, birbirini tamamlayan tamam. Yeni ekonomik büyüme birlikteliklerine gitmek gerekiyor. İşte örneğin Avrupa Birliği ile olan beraberlikten öte, Avrupa'ya olan talepten öte, işte Türkiye, Rusya, Türkiye, İran, Türkiye, işte Irak, Suriye neyse ya da Çin ile olan birlikteliklerini kalkınma ya da ekonomik büyümeyle de bir şekilde ilişkilendirmesi gerekiyor. Örneğin Türkiye'de sanayiye ilişkin atılacak olan bir adımın aynı zamanda da bu birlikte olmayı düşünebileceği ülke içinde düşünmesi, onunla paralel hale getirmesi gerekiyor. Malumunuz önceden Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği döneminde o birlik devletlerinde çok farklı parça üretimleri mevzu ediliyordu. Bir uçak örneğin imal edilecekse işte motorunun filanca devlette, kanadının falanca da, lastiğinin ya da tekerleğinin filanca da olması planlanması vardı. Türkiye belki böylesi dual ikili bir büyüme stratejisini seçmek zorunda gözüküyor. Kendi işimizi tek başımıza halledebileceğimiz ile başkalarına ihtiyaç hissetmiş olduğumuzun ayırdığıyla ilişkisiyle konuyu götürmek gerekiyor. İşte örneğin salt sadece verimlilik değil, aynı zamanda diyelim ki yenilenebilir enerji boyutunda bu işbirliği daha kolay gözüküyor. İşte güneş enerjisi misalen. Evet. Bazı ülkeler bu konuda bizden daha öndeler. Evet. En basitinden diyelim ki elektrikli otomobilde değil mi? Enerji pillerinin üretilmesi mevzu var. Çin'in bizden önde olduğu aşikar. Yanlış hatırlamıyorsam Tayvan'ın bizden önce olduğu aşikar. Bu ülkelerle daha böyle kalıcı, stratejik, bizi vazgeçilmez kılacak birliktelikleri gündeme almak gerekiyor. Enerji bu yönüyle de bir fırsat aslında. En basitinden güneş enerjisi noktasında değil mi? Rüzgar enerjisi noktasında. Evet. Türkiye'nin avantajları var. Yani güneşin dünyaya yollamış olduğu enerjinin önemli bir kısmı Türkiye üzerinden dünyayla buluşuyor. Hesaba göre Türkiye'de 110 gün ortalama güneş enerjisinde şu anki teknolojiyle en azından buluşma şansımız var, fırsatımız var. Bu da çok ciddi bir fırsattır diye düşünüyorum.
Tabii. Buradaki en büyük engel yönetmeliklerdeki şeylerimiz, zaaflarımızın, Türkiye'nin bu alternatif enerji kaynakları ile ilgili yeterli yasal altyapısının olmaması, özel sektördeki o özel sektörün özellikle karşılaştırdıkları en büyük güçlüklerden bir tanesi. Orada bahsettiğiniz şey. Ama aslında buradaki anahtar şey şu. Yani Türkiye kaynakları olmayan bir ülke aslında. Doğal kaynakları, özellikle enerji kaynakları bağlamında söylüyorum. Yani biz bir İran gibi değiliz. Yani %80 ihtiyacımızı petrolden karşılamıyoruz ya da doğalgazdan karşılamıyoruz. Peki biz neyle geçiniyoruz ve dünyanın 16. ekonomisi olarak nasıl yaşayabiliyoruz? Tamamen insan kaynaklarımızla ilgili. Ya bu şu anlama geliyor aslında. Türkiye bu insan kaynaklarını artık bir başka bir aşamaya taşıması gerekiyor. Yani teknolojik devrimini yapması gerekiyor. Yani şu ana kadar belki AK Parti hükümetiyle ilgili söyleyeceğimiz birçok iyi taraf olduğu gibi eleştireceğimiz tarafları da vardır ama bu teknoloji devrimi konusunda özellikle mesela askeri güvenlik anlamında son dönemlerde bu insansız hava araçları ile ilgili ve şu anda terör sorunu ile ilgili ciddi katkıları olan o insansız hava araçlarının Türkiye'de yerli olarak üretilmesi ve şu anda dünyanın bir numaralı teknolojisini kullanıyorlar. Yani Amerika'da ve İsrail'de bile şu anda bu insansız hava araçlarını siz tek komutla yönetemiyorsunuz yani. Evet. Ve bir Türk şirketi, bir Türk beyefendi yani orada uzman olarak çalışan Amerika'da buraya gelerek o 4 kişilik ihale sürecinde kendi yaptığı ürünü, çok basit bir ürünü göstererek bu şekilde bu piyasaya girmiş oldu. Ve Türkiye'nin, Türk insanının aslında birçok şeyi nasıl başarabileceğini de göstergelen, önemli göstergelerden bir tanesi bu. Yani bunun gibi enerji alanında da yani bugün suyla çalışabilecek makineleri üreten mühendislerimiz olabileceği gibi toprağı çeşitli şeylerle yoğurup buradan uranyum vesaire bir sürü madeni çıkarabilmesi gibi yani birçok kaynağımız var aslında. Burada biraz bize düşen doğal kaynaklarımız yoksa en azından yetişmiş insan gücümüz var ve bunları kanalize etmemiz gerekiyor. Yeterli altyapı yani kanunsal, hukuksal altyapıyı sağladıktan sonra üniversitelerimizi de buna göre dizayn ettiğimizde ve üniversitelerimizi toplumun ihtiyaçlarına göre toplumla işbirliği halinde götürürsek, piyasanın ihtiyaçlarını karşılık hale getirirsek Türkiye'nin kalkınması ve istikrarı sağlamasının önünde hiçbir engel kalmayacaktır. Şahsi görüşüm yani.
Evet. Burada bir noktayı açayım. Süleyman Bey'in ifade etmiş olduğu bu insansız hava araçlarının işte tek kontrolle yürütülebilen, idame ya da çalıştırılabilen, yönlendirilebilen bu araçların aynı zamanda terörün yanında diyelim ki getirebileceği başka artılar, imkanlar var. Mesela enerji, arz, güvenliği mevzuu var. Yani bu araçlar sayesinde birçok nasıl diyelim yatırım çok daha küçük maliyetle korunabilir, daha verimli çalıştırılabilir bir noktaya gider. Ya böyle bir fırsat aslında bu aynı zamanda.
Tabii ki yani bu hani biz enerji jeopolitiği ve enerji güvenliği falan konuşuruz. Uluslararası ilişkilerde hani siyaset bilimcilerin, iktisatçıların konularından bir tanesi ekonomik güvenliktir mesela. Bizde de enerji de aynı ekonomik güvenliğin içinde bir şeydir bu. Altı sektörden birisidir işte ekonomik güvenlik, sosyal güvenlik, askeri güvenlik, çevresel güvenlik. Dolayısıyla bu ekonomik güvenlik ve enerji güvenliği meselesi milli bir mesele. Yani öyle hani sıradan partilere bağlı bir mesele değil. Burada bütün kurumların özellikle bizim insanımızın ortak çıkarına yönelik bir şeyler üretmesi gerekiyor. Burada en büyük sıkıntı Türkiye'de maalesef gerek siyasi partilerin gerek kişilerin ortak çıkar meselesi konusunda bir fikri olmadığı, sadece kısa vadeli bireysel çıkarlar uğruna gelecek nesillerimizin ve geleceğimizin ciddi anlamda tehdit altında olduğunu görüyoruz. Zaten bugün de ki yaşadığımız sorunların altında da bütün bunlar var. Yani geçmişteki bu plansızlık ve sadece kendi menfaatini düşünen siyasal yapılar ve toplumsal yapılar her dönemde önümüze problem olarak çıkıyor. Burada ortak bir yani bir milli şuurun gelişmesi gerekiyor. Gerçekten ortak çıkarımız, bireysel çıkarımız bireysel çıkarı zaten doğuracaktır. Yani siz ortak çıkarın güvenliğini sağladığınız zaman orada bireysel çıkar belki size çok daha büyük olarak geri dönecektir ama insanlar bunu sabırsız oldukları için çok hızlı bir şekilde elde etmek istiyorlar maalesef. Evet. O yüzden bu enerji meselesi de insanımızın ortak çıkarı. Özellikle bu G8 zirvesinde Türkiye'nin dönem başkanlığı var. Oradaki önemli bölümlerden bir tanesi de Türkiye'nin ifade ettiği gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerin de enerjiye ulaşması ile ilgili talepleridir. %60'a yakın bir rakam var ki Afrika gibi ülkelerin birçoğunda halen elektrik gibi şeylerin sıradan enerji ihtiyacının karşılanmadığını görüyoruz. Ve buna karşın gelişmekte olan ülkelerin bu konudaki fütursuzca israflarını görebiliyoruz. Yani dünyadaki adaletsizlikle ilgili Türkiye'nin çok söyleyeceği şeyler var aslında. Ama bunu kendi ilk önce kendi iç güvenliğini, kendi sosyal sosyal konsensüsünü bir oluşturması gerekiyor. Yani bu sıradan basit olan işte Kürt meselesi gibi ve işte dinsel işte etnik meseleler gibi şeylerin aslında ben çok büyük bir şey olmadığını, çok küçük şeyler olduğunu ama yabancı güçlerin ya da iç dinamiklerin bireysel evet. çıkarlar uğruna bunu abarttığını ve bunun sonucunda da bugünkü yaşadığımız siyasal ve toplumsal krizle karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz. Sonuç olarak siz eğer bir güvenliğiniz yoksa bir yerde, orada ortak çıkarlar konusunda konuşacağınız ya da demokrasi gibi, insan hakları gibi o değerler ifade eden şeyleri konuşmanızın da ortadan kalktığını biz rahat bir şekilde görüyoruz. O yüzden bir an önce Türkiye'nin önündeki bu istikrarsızlık ve güvensizliğin ortadan evet. kalkması gerekiyor.
Evet hocam.
Bu enerjiyle alakalı hani Türkiye ne tür tedbirler almalı baksın da bir hususa vurgu yapmak istiyorum. Bu genel kamu politikaları diyelim ya da devletler düzeyindeki tedbirlerin ötesinde bireysel olarak daha önce de vurgu yaptık ama var olanın üretilmiş olanın kullanımı boyutu da ayrıca bir gündem oluşturmalı.
Evet.
Çünkü var olan daha değerli olarak faydalı kullanılırsa, tasarruflu yerinde kullanılırsa evet. ek bir maliyete, ek bir yatırıma ihtiyaç hissetmeden daha fazla sonuç ya da fayda, yarar elde etme imkanı var. Bu noktada belki 78 milyonun tamamının bireysel ölçekte, bireysel düzeyde ben ne yapabilirim mi, ben ne yapmalıyım mı baştan gündeme alması gerekiyor. Nasıl daha az harcarım, nasıl yaparak daha az maliyet oluştururum topluma, 78 milyon daha az çalışırızı düşünmesi gerekiyor. Daha önce de ifade ettik bazı evet. boyutları ama enerji konusu hepimizin nasıl diyelim dışa bağımlılığı boyutuyla çok yüksek olarak, yüksek oranda zaaf noktamız olduğundan bu konu ayrıca dikkate alınmalı.
Evet hocam, gerçi konuşacağımız konular çok, süremizin de sonuna yaklaştık. Onun için ben Süleyman hocamdan öncelikle şu iki soruya bir cevap isteyeceğim kısa olarak. Çünkü son iki dakika kadar bir vaktimiz kaldı. Birincisi, şu Türkiye'nin kendi enerjisini karşılama durumu ne seviyede? Bunu kısaca değerlendirelim diyorum. İkincisi, Türkiye enerji bağımlılığından nasıl kurtulur? Aslında ipuçları da verdik ama yine de bu sorulara da cevap alarak programımızı noktalayabiliriz hocam.
Yani şu an Türkiye %20'lik bir rakamlarda kendi enerji ihtiyacını karşılayabilecek durumda. Ama bu %80'lik ihtiyacı ve hocamızın da ifade ettiği 60 milyar dolarlık bir enerji evet. harcaması var ki bu da ciddi bir bütçe açığı oluşturuyor. Dolayısıyla bizim kısa vadeli bağımlılıktan kurtulmamızın imkanı yok gözüküyor.
Evet.
Dolayısıyla tek alternatifimiz var. Enerji tasarrufu, bugün Avrupa ülkeler %30'a varan bir enerji verimliliği politikalarını izliyorlar. Biraz önce hocamızın söylediği gibi bireysel olarak bile biz bu enerjiyi daha müsrif şekilde değil de evet. daha tasarruf verimli, şekilde verimli ve etkin şekilde kullanabiliriz. Bunu yapabiliriz. Bu ciddi anlamda enerji fiyatlarını da dengeleyecektir. Hem kendi aile bütçemizi de sarsmayacaktır. Önemli bir şey. Yani evet. tasarruflu bir şekilde yaşamak. Onun dışında yani Türkiye enerji ihtiyacını demin söylediğimiz gibi kendi kaynaklarından karşılayamayacaksa enerji kaynaklarını kendi iç bünyesinde çeşitlendirdiği gibi
evet.
enerji satın aldığı ülkeleri de çeşitlendirmek zorundadır. Başka da bir çıkar yolu gözükmüyor. Demin söylediğimiz o nükleer mesele teknolojik bir mesele ve Türkiye bu konuda çok geç kaldığı için şu anda yeni yeni adımlar evet. atmış durumda ve ileriki bir 10 yıllık vadede ancak devreye girecektir bunlar. Dolayısıyla kısa vadede biz enerji bağımlısı bir ülkeyiz ama bunu çok dengeli siyasetimizle bu enerji güvenliğimizi garanti altına alabiliriz.
Evet hocam, çok teşekkür ediyorum. Programımızın sonuna geldik hocam. Sizin ilave edeceğiniz bir şey varsa buyurun.
Belki şunu söylemek de gerekir. Türkiye'de bireyi aşan diyelim uluslararası düzeyde de belki etki oluşturabilecek cesarete sahip olan bütün gelişmelerin uluslararası aktörlerin etkisiyle de gündeme düştüğü ya da düşebileceği konusu bu süreçte herhalde göz önünde bulundurulmalı. Bütün bireyler bunun farkındalığıyla davranmalılar.
Evet hocam, çok teşekkürler. Programımız burada sona eriyor. Ben buradan dinleyicilerimize hayırlı akşamlar.
Hayırlı akşamlar. Görüşmek üzere.